Ayrım 20. Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 232. 25 Mart 1969 Salı. Aradan bir aydan çok zaman geçti. O gece gördüğüm rüyayı belki de rüya değildi de yarı uyku, yarı uyanıklık arası bir zihin çalışmasıydı. Yatakta hemen sabah oyun notu olarak yazmaya karar vermiştim. Son günlerde öyle hızlı çalışıyorum ki bu notu almaya bile vakit bulamıyorum. Oyun. Bir adam yaşından çok genç görünüyor. Bekardır, bir evde yalnız başına yaşamaktadır. Neşeli ve iyilikseverdir, sempatiktir. Bu yüzden onu herkes sevmektedir. Ama bu adamın dışa dönük yüzüdür. Bir de onun içe dönük yüzü, yani iç yüzü vardır. Bu iç yüzü yalnız yaşadığı evin eşiğinden adımını atar atmaz başlar. O genç görünen sempatik, neşeli kişiliğini kapının dışında bırakmıştır. İçeriye yaşlı, yorgun, bitik, ağrılı, hasta, morali bozuk, öksürüklü bir adam girer. Hırçın ve geçimsizdir. Kendi kendine kalınca işte böyledir. Yürürken, kımıldarken bile ahlar, ohlar. Ama kapıdan çıkarken yine birden gençleşir, herkese böyle görünmek zorundadır. Bu oyunu tek kişi de oynayabilir ya da şöyle olur. Evin dışında çok kalabalık, evin içinde hep tek başına, yalnız adam. Yalnız adamın yaşlı ve genç, karamsar ve iyimser, hasta ve sağlıklı, iki ayrı kişiliğini fizikçe birbirine benzeyen iki ayrı kişi oynamalıdır. Eşikten adımını atınca hemen başka biri olmalıdır. Bu iki kişi oyunun sonunda karşılaşmalı ve kavga etmelidir. Seni ben dışarıda bıraktım. Nasıl içeri girebiliyorsun? İçerisi sana yasak. Bir kez olsun karşılaşalım dedim. Konuşalım, anlaşalım dedim. Tartışalım. İstemiyorum, çık dışarı. Anlıyorum. Senin asıl korkun benim içeriye girmem değil, senin bir gün dayanamayıp dışarı çıkman, dışarıda benimle karşılaşman. Seni herkes bu halinle, yani gerçekliğinle görecek, senin gerçek yüzünü tanıyacak diye korkuyorsun. Bu kavga sonunda yaşlısı genci boğar, zehirler, yani bir türlü öldürür ve kendisi de ölür. Ya dışarı çıkarak ya da içeride kalarak. Öz, insanın başkalarına kuvvetli, kudretli görünmek zorunda oluşudur. Bundan yorulur, yalnız kalınca kendi olur. 3 Mayıs 1969 Cumartesi. Oyun. Eskiden sabahın erken saatlerinde zil sesi yanılmasıyla uyandığım olurdu. Bu sabah bir kapı vurulması duydum. Herhalde elektrikler kesildiği için Ali geldi de sokak kapısını vuruyor sandım. Belki de yine eskisi gibi bir yanılsamadır diye düşünerek bekledim. Yarı uyur uyanık bir haldeyim. Yattığım odanın pencere camına vuruldu. Bunu Ali yapar beni uyandırmak için ama tıkırtı tekrarlanmadı. Uykum da kaçmıştı. Kalktım, saate baktım, 6. Oysa gece çok geç yatmıştım. Helaya gidip yeniden yattım ve oyun yapacağım o rüyayı gördüm. Korkunç bir rüya. Uyanınca hemen yazmalıydım ama o kadar derin iz bırakmıştı ki ayrıntılarına dek unutmam sandım ve akşam yazarım dedim. Şimdi 4 Mayıs ve saat 2. Oyun yapacağım rüyamı yazmaya oturdum ama görüyorum ki ayrıntılarını unutmuşum. Aklımda kalanı yazıyorum. Bir yerdeyim, bir acayip bir yer. Burada kendilerini akıllı sanan deliler var. Nasıl olup buraya düştüğümü bilmiyorum. Orada herkes deli olunca bir tek akıllı olan ben onlara göre deli sayılıyorum. Deliler normal giyimli, ciddi insanlar. İşlerini ciddiyetle yapıyorlar. Beni sorguya çekiyorlar. Acayip saçma suçlamalar. Benim cevaplarım arasında gülümsüyorlar, beni alaya alıyorlar. Onlara göre ben onlar aleyhinde birçok suç işlemişim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Aziz Nesin'im. Değerimi anlamıyorsunuz. 8 Mayıs 1969. Yalnızlığımı bir daha hiç kimseye veremem. 11 Mayıs 1969. Hiç kimse sanatını benim kadar sevemez. Çünkü kendimi sanatıma vererek ya kendimi öldürmekten ya da bir cinayet işlemekten kurtuluyorum. Çalışmak benim sığınağım, korunağımdır. Beni kurtardığı için sanatımı çok seviyorum. Bu davranışım delilik diye alınmamalıdır. Bu katlanılmaz acılara, kötülüklere, bayağılıklara başka türlü dayanamazdım. Sanatıma kaçıp gömülerek kurtuluyorum. Beni kurtaran, var gücümle çalışırken bana kendi dışında her şeyi unutturan sanatımdır. 5 Haziran 1969. Kolaya kaçmanın üstü örtülü bir yolu da zor yola gidiyormuş gibi görünerek kendini aldatmaktır. Her konuyu yeni baştan inceleyip orijinali bulmak gerekir diyen birini tanıyorum. Orijinali buldum diye hep paradokslar yapmıştır. 31 Temmuz 1969 Perşembe, Bayramoğlu'nda yazılmış olabilir. Dün gece restorandaki konuşmalardan, patavatsızlıklardan, bir iki kişinin ellerinde olmadan bilinçaltlarını söz ve davranışlarıyla ortaya çıkarmalarından çok canım sıkıldı. Geceleyin bu yüzden tansiyonum yine yükselecek diye korktum. İçmiştim de, odamıza geldik, bütün duygularım körlenmişti. Yine o eski tatsız günlere dönmüştüm. Düzeltmek istedikçe daha da bozdu. Öyle can sıkıcı şeyler söyledi ki, alıp başımı dağlarda yürüsem tek başıma belki rahatlayacaktım. Ama böyle bir şey yapmam tatsızlığı daha da arttıracağı için yapmadım. Balkonda yatıyorduk. Göl ve ay olağanüstü güzeldi. Uykum kaçtı. Sabaha kadar düşündüm durdum. Daha kaç yıl yaşayabilirim? Hele bu yüksek tansiyonla. Asap bunalımları sonunda tansiyonum sık sık birdenbire yükselince felç olmaktan korkuyorum. Bir beyin damarı kanamasıyla birden ölüvermekten korkuyorum. Ama felç olmak beni daha çok korkutuyor. Çünkü o zaman istemediğim yardımlardan, ihtiyacım olmadığı halde kendimi kurtaramayacağım. Beni yalnız bırakmayacaklar ki bu bana ölümden daha korkunç geliyor. Ne kadar uzun yaşarsam yaşayayım, olsa olsa en çok 70 yaşıma kadar çalışabilirim. Demek ki önümde 16 yıllık bir çalışma süreci var. Öyleyse bu 16 ayı yıl demek istemiş olmalı. Değerlendirmem gerekir. Oysa ben gereksiz işlerle uğraşıyorum. Bu gereksiz, değersiz işlerden biri de şimdi yeniden üzerinde çalıştığım Gol Kralı romanı. Kalıcı değerde yeni eserler yaratmam gerekirken, Gol Kralı gibi değersiz işler üzerinde çalışarak zamanımı öldürüyorum. Ama ne yazık ki bundan kurtulamıyorum. Çünkü geçimim bu türlü işlere bağlı. Böyle bir romanı yazmamış olmayı çok isterdim diye düşünüyorum. Ama sonra bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu anlıyorum. Çünkü bu türlü romanlar yazmasaydım bugüne kadar geçinemeyecektim. Şimdi üzerime ağır bir yüküm düşüyor. Bu türlü eserlerin sahibi olmaktan kurtulamayacağıma göre hiç olmazsa bunları düzeltilebileceği kadar düzelterek az çok değerli kılabilmek. İşte 1965'ten beri bunun için Gol Kralı üzerinde zaman zaman çalışıyorum. Ama bundan da kendime şu sonucu çıkarıyorum. Normal bir yaşamla önümde çalışılabilecek 16 yıl kaldığına göre, kalan bu 16 yıl içinde hiç olmazsa beni utandıracak romanlar yazmamak. Çünkü bu kötü eserleri bir hale yola koymak için uğraşmak, yeni ve iyi bir eser yazmaktan daha zor ve bunları düzeltmek için harcadığım zaman yeni bir eser yaratmak için harcanan zamandan daha çok. Üstelik ne kadar düzeltilirse düzeltilsin, yine de beni memnun eden bir eser olmuyor. Gol Kralı Sait Hop Sait romanını Günlük Spor Gazetesi benden tefrika roman istediği zaman hemen o gün yazmaya başlamıştım. Romanı yazmaya başladığım zaman romanın ne konusu, ne planı, ne de oluşmuş kahramanları vardı kafamda. Hatta ne de roman olaylarını tasarlamıştım. Şimdi düşünüyorum da bugün yapmam olanaksız olan o romanı yazmaya nasıl cesaret ettiğime şaşırıyorum. Konusu, planı, olayları, kahramanları bile olmayan bu romanın kafamda yalnız bir şeyi vardı, amacı. O amaç bir mesaj olarak yaygın bir hastalık olan futbolla alay etmek. Roman ilk tefrikalarından beri beğenilmeye başladı. Gazetenin tirajını bile arttırdı. Kitap olunca da çok beğenildi, çok satıldı. Hemen ikinci basımı oldu. Her gün tefrikada ne vaka uyduracağımı bilmeden çala kalem yazdığım bu romanı Tahir Alangu Vatandaki eleştirisinde övdü. Almanca'ya çevrileceği zaman bir kez gözden geçirmek için okudum. Rezalet. Öyle ki düzeltecek gibi değil. Ohri'de 5 gün çalıştım üzerinde. O zamandan beri boyuna bu romanı düzeltmeye çalıştım. İyi, kötü, her ne olursa olsun Bayramoğlu'nda bitirmeye azmettim. Gol Kralı'nın düzeltilmesi 3-4 yıl sürünce beklemeden çaresiz kalan Profesör Melzig romanı eski haliyle Almanca'ya çevirdi. Kitabı Almancası bir ayda satılıp tükendi. Almanca ikinci basımı düzelttiğim biçimiyle olacak. Dün gece sabaha kadar bunları düşündüm ve yaşamımın artık azalan son günlerinde bu tür eserler yazmamaya, zamanımı daha iyi eserler vermek için değerlendirmeye karar verdim. 16 Ağustos 1969 Cumartesi. Abdullah Hamit ne mutlu adamdı ki ilk eşi Fatma Hanım genç yaşında ölerek ona hem Makber eserini yazdırmış, esindirmiş, hem de birçok değişik ulustan yabancı kadınlarla evlenme ve ilişki kurmak olanağını sağlamıştır. Ya ölmeseydi? Abdullah Hamit de Fatma Hanım'ın kavgalarını, kadının kıskançlıklarını, birbirlerinden nefret ettiklerini düşünürdünüz. Belki de boşanılacaklar ya da nefretle bu evliliği sürdüreceklerdi. İşte bu konu oyun olabilir. Fatma Hanım ölmeseydi, ölmüşken canlanmış olarak yaşarlar. Bu konu benim tasarladığım Leyla ile Mecnun roman ve piyesine benzemektedir. 17 Ağustos 1969 Pazar. Dün gece sabaha kadar yarı rüya, yarı uykulu, gerçek olarak çok zaman olduğu gibi hem bir oyun yazdım hem de yazdığım oyunu sahnede seyrettim. Biraz iyice uyanıp aman bu konuyu unutmayayım diye konuyu baştan sona tekrarladım. Ama sabah olunca konuların ayrıntılarını unuttum. Aşağı yukarı aklımda kalanlar şöyle. Bir hastalık yüzünden ölüme yargılı kişiler. Belli bir zamanlık ömürleri kalmış, sahnede gördüğüm bu kişiler hepsi çırılçıplaktı. Çok kalabalıktılar. Sahneyi dolduracak kadar ve çıplak organlar birbirlerine dolaşmıştı. Bir pazar yerindeymiş gibiydiler. Şimdi bu satırları rüyadaki tiyatro sahnesini aynen gözümün önüne getirerek yazıyorum. Bundan bir oyun çıkarabilirim. Adı bilinmeyen ya da soyut adlı bir hastalık yüzünden belli bir zamanda hepsi birden ölecek insanların davranışları gösterilecek. Hepsininki ayrı ayrıdır. Kendi kişilik ve oluşumlarına göre. İki türlü dram doğar. Bir, kendi öznel dramları, bir de davranışlarının türlülüğünden doğan çatışmaların yarattığı dram. Ölüme yazgılı bu hastalar bulundukları yerden çıkarılmıyorlardı. Belki hastalık bulaşıcı olduğundan. 17 Ağustos 1969 Pazar bayram oldu. Ölümü beklemek, ölümü karşılamak, ölümü ağırlamak ya da ölümü bekliyorum. Bu konu roman ya da oyun olabilir. Öteden beri kafamı kurcalayan bir konudur. Bu konuyu nasıl ölmek istiyorum diye düşünmüştüm. Öyle yazacaktım. Yakup Kadri'nin Edebiyat Hatıraları kitabının Ahmet Haşim bölümünü kafamda uyanan bir konuyu dürttü. Şöyle yazıyor Yakup Kadri. Ve Haşim, her yanından hayata sımsıkı bağlı Haşim, Kadıköy'deki küçücük evinde kendinden umulmayan bir sabır ve tevekkülle ölümü beklemeye başladı. Ölüm bir yerde yalnız beklenir. Çünkü o, gelebilecek konukların en çok saygı duyulanıdır. Çünkü o, ilk ve sonu birleştirerek bir kez gelir. Onu karşılarken insanın yanında ne kadın, ne aşk, ne eş, ne çocuk, ne arkadaş, ne dost olmalıdır. Çünkü ölümle bu ilk ve son karşılaşma ve konuşma bunlardan bile saklanması gereken bir sırdır, mahremdir. Bu oyunun adı birini bekliyorum ya da bir misafir konuk bekliyorum olabilir. Daha çok bu konuğu hastalandığı, umutsuzlaştığı, karamsarlaştığı zamanlar bekler. Ve o konukla ille de yalnız karşılaşmalıdır. Onun için evdekilerin hepsini bir bahaneyle ya doğrudan doğruya misafirim gelecek diyerek başka yerlere gönderir. Çok saygıdeğer bir misafir olduğu için de yalnız karşılamalıdır onu. Her seferinde aynı adam gelsin, önce onu ölüm sansın, sonra hayal kırıklığına uğrasın. Gelen herhangi biridir her seferinde. Örneğin ev ev dolaşan bir satıcıdır ya da başka biri. Gerçekte ise bu başka amaç ve kılıklarla gelen adam ölümün ta kendisidir. Böyle olduğu son gelişinde belli olur. Konuğa yenilir, konuk alır gider onu. Konuk her gelişinde adam onu tanır, korkar. Konuk o olmadığını söyler. Ama benziyorsun tıpkı olsun. İnsan insana benzer. Hatırlar gibiyim yüzünü. En sonunda oyum, evet oyum, beklediğin, yıllardır beklediğin. Giderler birlikte, koluna girer. Peki nasıl olacak? Kolay, o benim bileceğim bir iş. Kravatı arabanın taksi saatine çarparak ölen adam, beyin kılcal damarlarına kan yürümesi. Yağmur olduğundan akan suyla cereyan yapması ve başka. Tarihsiz 20 Ağustos 1969 ya da sonrası. 1953-54 yılında bir gün. Naci Sadullah'la tokatlayan ötelinin ne denirse adına İşte orasına kahvehane mi meyhane mi bir iki kez gittik. Akşam üzerleri birbirini tanıyan aynı adamlar toplanıyor. İlk gidişimizde Elif Naci'nin yanında bir genç kız vardı. Naci çok duygusuzca ve epeyce uzatarak kızın mı diye alay etmişti. Sözde şaka, iyice tatsızlaştı. Elif Naci olgun davrandı. O güruh arasında Tophane Nazırı Topçu Rıza Paşa'nın oğlu Prens Fazıl diye birini tanıttılar. Aynen fiziği, sesi, davranışı Eşref Şekfi'ye benzeyen bir herif. 1957 yılında bir gece Todori'de topluca içerken Eşref Şefik bu Fazıl'ın yeğeni kardeş çocukları olduğunu söyledi. Zor geçindiğim günler, çocuklar Harbiye'deki evde yalnız. Galiba cumartesi günüydü ki Akbaba'dan para almışım 170-180 lira. Herhalde 200 liradan az. Tokatlayana uğrayayım, belki Naci'yi görürüm dedim. Cebimde para olmasa uğrayamam ya. Uğradım. Naci yok. Ama Prens Fazıl orada. Laf olsun diye bira içeyim dedim. Prens Fazıl ahbaplığa başladı. Saatler geçiyor, ayrılamıyorum. Saat 23-24 oldu. Çıkalım hadi dedi. Çıkınca aklımca savuşacağım. Ne gezer? Yaşlı adam, saygı duyuyorum. Biz o herifle neler konuştuktu, hay Allah. Ortaklaşa hiçbir sorunumuz da yok. Bara gidelim mi demez mi? Olmaz diyemedim. Hayır demesini bilmeyen adam. Herhalde parasını kendi verecek, hatta bana da ısmarlayacak diye düşünüyordum. Hiç olmazsa İbrahim'in barına gidelim dedim. Kızlara sulanır, kızları çağırır, ısmarlar. Saat 4'te bardan çıkacağız. Herif keseye davranmaz. İbrahim indirimli hesap getirdi, 100 küsür lira. Parayı verdim. Herif iyice sarhoş oldu, koluma girdi, iyice abanır. Ulan herifi nasıl def etsem, hay Allah. Evine götürmek gerekli, yollara düşüp kalacak. Hep o bendeki yaşlıya saygı duygusu. Herif sallanmaya başladı mı iyice? Her nasıl olduysa herifi taksiye itip savdım. 1962'den sonraları Prens Fazıl'ın Darül Ceza'ya düştüğünü gazetelerden okudum. Bir de baktım, 20 Ağustos 1969 günlü Günaydın gazetesinde şu ilan. Hey gidi hey, Beyoğlu'nun yarısını nasıl yedim anlatan Prens Fazıl. Bu paragraf gazete kupürüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanışını ilan eden Sevr Antlaşması'na imza atmayan o vakitlerin Harbiye Nazırı Topçu Rıza Paşa'nın oğlu, Abdülhamit'in çocuk yaveri, Bakü konsolosu ve bir vakitler milyonlarla kuruş gibi oynayan Prens Fazıl, şimdi kalmakta olduğu Darülaceze'de Beyoğlu'nun yarısını kadınlarla ve kumar alemlerinde nasıl yediğini gazetemize anlattı. Arkadaşımız Ertuğrul Akbay'ın kaleme aldığı bu hazin hayat hikayesini ibretle okuyacaksınız. 20 Ağustos 1969 Çarşamba Bayramoğlu. Çocukluğumda Cerrahpaşa'da gördüğüm çok gülünçlü tuluat oyunundan aklımda kalan şeylerle yazacağım Kırmızı Bir Şey adlı oyununda, çıplak sahnede insanları eşya olarak karyola, koltuk, sandalye, taht, masa, ayna, tablo, heykel kullanmayı tasarlıyorum. 26 Ağustos 1969 Salı. Hiçbir soyutlama gerçeğin kendisi değildir ve gerçeğe tıpatıp uymaz. Soyutlamanın önemi ve değeri şuradadır ki, kendisi gerçek olmadığı, gerçeğe uymadığı halde bazı gerçekleri anlatır. Gerçeği anlayabilmemizin en eski yardımcısı olur. Gerçeği anlamamızı sağlar çünkü soyutun kendisi gerçekten çıkarılmıştır. Gerçeğe tıpatıp uymaz çünkü gerçeklerden sıyrılıp alınmıştır. Soyutlamanın en uç kavramı olan sıfırı alalım. Sıfır, doğada var olmadığı için bir gerçek değildir. Ama doğadaki gerçeklerden soyutlanarak yapılmış bir kavramdır ve doğadaki gerçekleri anlamamızın da yardımcısıdır. Benim Sen Gara Değilsin adlı oyunumda gerçekçi olmadığı, gerçeklere uymadığı bütün kötülüklerin bir kişide, Gara'da toplandığı için, hayatta böyle bir insan bulunamayacağı için, insanda hiç mi iyi şeyler, iyilikler yok diyerek Meral karşı çıktı ve oyunu beğenmedi. Bu görüş yanlıştır. Çünkü Gara, bütün insanları temsil eden bir simge kişi değildir. Bütün kahramanları temsil eden simge kişi de değildir. Gara, bütün sahte kahramanları, kendisi topluma ve toplumlara kahraman diye benimsetmiş sahte kahramanları temsil eden simge kişidir. Bunun içinde bütün sahte kahramanlıkların kötülükleri onda toplanmıştır. Bu bakımdan oyunda yazılmış kötülükler azdır bile. Daha başka kötülüklerin de Gara'ya eklenmesi gerekir. Gara, toplumlardaki sahte kahramanların nitelikleri toplanıp somutlanarak yaratılmış bir soyutlamadır. Gara, kendisi bir gerçek olmadığı halde bize bir gerçeği, sahte kahraman gerçeğini anlatıyor. Bütün kötülükler Gara'da toplandığı halde Gara'nın kendisi kötü değildir. Bu karakterin bir özelliği şudur. Kimi toplumlar kendi bozuk özlerinden ötürü sahte kahramanlara muhtaçtırlar. Sahte kahramanları o toplumlar yaratırlar. Kendisi kahraman olmak istememiş bir zavallıyı kahraman olarak yaratırlar. Gara, mitin çözümlenmesidir. Gerçeklerden soyutlanmıştır ama gerçek değildir. Yine de bize gerçeği anlatır. Onun için Gara'ya bakıp insanda hiç mi iyi bir şey yok, bütün kahramanlar kötü mü demek, Gara'yı hiç anlamamaktır. Eylül 1969 saat 14. 1965'ten beri üzerinde çalıştığım, düzeltmek için yurt dışı gezilerinde bile yanımda götürdüğüm ve çok emek verdiğim gol kralını bugün düzelterek ve genişleterek bitirdim. Büyük bir yükten kurtuldum, rahatladım. Eskisine göre daha iyice, biraz daha derli toplu bir roman oldu. Ama içimde bir kuşku var. Acaba okurlar bu yeni biçimini eskisine göre beğenmeyecekler mi? Düzelteyim derken okurlara göre daha mı kötü yaptım? Sevmediğim ilk biçiminin Almanca'ya çevrilmesi iyi olmadı. Almanca ikinci basımını yapacak olurlarsa bu yenisinin Almanca'ya çevrilmesini isteyeceğim. Bir sinema sahnesi. 17-18 Eylül 1969 gecesi gördüğüm rüyayı uykumda bunu bir sinema sahnesi yapmalı diye düşündüm. Sokak kapısının içinde biri dışarıda ayak sesleri duyar, kapının dikiz deliğinden bakar. Dışarıdan gelen kapı önüne tam gelince o da dikiz deliğine gözünü uydurup içerisini dikizler. İkisi de birbirlerini dikizlemektedirler, göz göze gelirler, alıcı göze yaklaşarak korkuyu vermeli. Kapı içindeki gözünü birden çeker, kapı arkasında kaykılıp siper olur. 18 Eylül 1969 Perşembe. Her şey her şeyin düşmanı. Her şey her şeyle düşmanca çatışmada. Bu amansız, duraksız çatışmadan dünyanın insanlar için doyumsuz, yaşanılması güzellikleri doğuyor. Deniz karaya düşman, kara denize düşman. Dünyanın dörtte üçüyken büyüklüğüne doyamayan obur deniz, hala karaları yiyip tüketmek istiyor. Denizin büyüklüğü yanında çok bücür kalan karalar, boyuna posuna bakmadan denizleri kendisiyle doldurup karaya katmak istiyor. Deniz, dünyanın en temiz varlığı. Hem kendi pisliklerini, hem karadan dökülenleri, hem de insanların attıklarını dalga dalga karaya vurup içinden fırlatıyor. Niçin? Tertemiz, deniz kendi kadar temiz kalmak için. Hem dışarıdan gelen, hem kendi içinden olan pislikleri dalga dalga, köpük köpük karaya kusuyor. Karaya kusamadıklarını da kendi içinde eritip yok ediyor. İlle de tertemiz kalacak. Okyanusun ortasına bir pis limon kabuğu atınız. Deniz bu pisliği ya bir kıyıya çarpıp karaya fırlatacak ya kendi içinde yok edecektir. 18 Eylül 1969 Perşembe. Kitapları çok ağır ağır, çok yavaş yavaş okuyorum. Önemsiz kitapları da böyle. Çünkü en önemsiz kitaptan kendime göre önemli bir şey buluyorum. Bu yavaşlık yüzünden sürekli okuduğum halde az sayıda kitap okuyabiliyorum. Kitapları kimi satırların altlarını çizerek, kimi yerlerini defterime not ederek, kimi sayfalarına yorumlarımı, görüşlerimi yazarak okuyorum. Ama okuduğum kitabın bir süre sonra konusunu, hele ayrıntılarını tümüyle unutuyorum. Yalnız aklımda kalan şu yargı: İyi kitap, güzel kitap ya da çok kötü kitap. Yalnız genel yargı aklımda kalıyor o kadar. Kitabın kimi ayrıntıları da herhalde bana çok uygun gelen yerler ters ya da doğru olarak aklımda kalıyor. 1-2 yıl önce okuduğum bir kitabı yeniden okurken yeni bir kitap okuyormuşum, sanki o kitabı önceden hiç okumamışım gibi geliyor. Okuduğum kitapların konularını, ayrıntılarını unuttuğum belki de iyi. Herhalde o kitapları özümsüyorum, kendime sindiriyorum ki onları unutuyorum. O kitaplar çiğnenmiş, parçalanmış, sindirilmiş, özümsenmiş olarak benim kendi malım oluyor. Yediğimiz bir meyve içimizde nasıl artık eski meyve değilse, okuduğum kitaplar da bende öyle duruyor. Bugün eskiden okumuş olduğum Orson Welles'in Yurttaş Kane isimli senaryosunu okurken yine öyle oldum. Sanki bu kitabı daha önce okumamış gibiyim. Senaryonun bir yerinde Kane için bir adam şöyle diyor: "Bir adamın ne yaptığını söylemek yetmez. Bunun için yaptığını da söylemeli." Sanatın çözümlenmesinde bu düşünce çok önemli. Bu yargı benim başka bir yargıma ters ve karşıt düştüğü için bana yatkın geliyor. Ki bu düşünceyi bir oyun yapmayı yıllar önce düşündüm ve oyun notları dosyama birçok notlar aldım bu konuda. Benim yargım şudur: bir adamın ne yaptığını söylemek yetmez. Bunun için yaptığını da söylemek yetmez. Daha ne yapabilirdi diye yapmadı, niçin yapmadı bunu da söylemek gerekir. İnsanlar yaşamlarının son muhasebe toplantısında neleri yapabilecekken yapmadılar, niçin yapmadılar diye de yargılanmalıdırlar. 19 Eylül 1969 Cuma. Hep alıcıyı düşüneceğim. Alıcı yazarın gözü gözüm olacak. O gözle konuyu, olayları seyredeceğim. Bu filmde oynayan kişiler gramerin birinci, ikinci kişileri olacak. Sinema seyircileri de gramerdeki üçüncü kişi yerine geçecekler. Konunun olaylar ve insanların davranışları ve bunları değerlendiren, açıklayan eşyalar biçiminde ayrıntılarını alıcıdan gören senaryocu da gramerde olmayan, yalnız sinema dilinde olan dördüncü kişidir. Senaryocu sanki olayları üçüncü kişi olan seyirciye anlatmak için dördüncü boyuttan seyreder. 20. ayrımın sonu, sayfa 244.